Hidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Hikmet Hanım. Bu hafta Matmazel Luna ve Süreyya ile beraber Onur Saylak'ın yönettiği ve Hakan Günday'ın yazdığı Boğa Boğa filmini konuşacağız. Hoş geldiniz kızlar. Çok değişik bir haftadan geçtik aslında. Seçim gündemi, bu kadar yoğun bir gündemden ayrılıp film konuşmak da birazcık hepimize iyi gelir diye düşündük açıkçası. O yüzden mutluyum burada olduğumuz için, birazcık kendi gündemimizi yaratabileceğimiz için. Nasılsınız, iyi misiniz?
Valla bence de seçimden sonra bu iyi gelebilir ama izleyen dinleyicilerimiz varsa bu filmi, aslında konu o kadar da böyle siyasetten ya da hani ekonomiden şeyden çok farklı şeyler değil. Yani farklı temsiliyetlerle aslında, yani temsil örnekleriyle devam ettirebiliriz yani.
Kaçamadık değil açıkçası... mi?
Aynen. Ve bunu bilmeyerek yaptık açıkçası. Ya Türkiye'de doğmuş büyümüş birisiysen açıkçası çok uzaklaşmak yani çok zor hakikaten. Ama belki işte bu filmle ya da en azından buradaki muhabbette birazcık kafamız dağılır diye ben de ümit ediyorum.
Evet, filme geri dönecek olursak. Boğa Boğa'yı aslında çıkalı birkaç hafta oldu, belki bir aya yakın oldu Netflix'te yayınlanmaya başladığından beri. Ve içeriğin hakkında kısaca konuşmak gerekirse, özetlemek gerekirse, Yalın ve Beyza adında bir çift İstanbul'dan Assos'a taşınıyorlar. Yalın'ın ailesinin Assos'ta bir evi olduğunu ve o yerli halkın böyle biraz ileri gelen eşrafından, zenginlerinden falan olduklarını görüyoruz. Bir yandan da Yalın'ın aslında İstanbul'da yaşarken büyük bir böyle Banker Castelli falan gibi bir vakalara karıştığını.
Tosuncuk vardı ya, aynen. Türkiye Çiftlik Bank hikayesi gibi, aynen, bir şey yapıyor aslında.
Ve biz bu konuda bir bölüm kaydetmiştik aslında. Dolapla ilgili bölümümüzün de Şener Şen karakteriyle falan çok benzer hikayesi var. Onu da tavsiye ederiz dinleyicilerimize. Bu Yalın karakteri dediğimiz gibi karını çok yüksek gösterip herkesten yüksek yatırımlar alıp daha sonra karşılığını vermediği için, bazı dolandırıcılıklar yaptığı için o süreçlerde bir dava açılıyor kendisi ve ortaklarına dair. Ve anlıyoruz ki Yalın savcı ile bir anlaşma yaparak tutuksuz yargılanıyor ve diğerlerinin bu süreçteki hatasını mahkemede ifade ederek kendisi daha düşük bir ceza alacak ya da almayacak falan gibi bir şey. Sıkıntı şurada başlıyor. Yalın ve eşi bu Assos'a taşındıklarında Assos halkı tabii ki olan bitenden, Türkiye gündeminden haberdar ve Yalın'ın böyle elini kolunu sallaya sallaya kendi aralarında dolaşmalarından rahatsız. Bu halkla, yerel halkla, yerli halkla Yalın ve ailesi arasında ki gerilim dolu hikayeyi izliyoruz film boyunca. Kızlar, genel olarak film hakkındaki görüşlerinizle başlayalım. Ne gibi bir beklentiyle başladınız? Sonunda neler hissettiniz? Bir uyarıda bulunalım. Muhabbetin bundan sonraki kısmında spoilerlar olacak. Demedi demeyelim.
İlk aslında filmi yorumlayacağım bir cümle şu olurdu. Hani bu Tosuncuk Türkiye'den kaçmamış olsaydı, işte bir başka bir şehre gitmiş olsaydı acaba neler yaşardı falan gibi bir şey izleme tecrübesi aslında bu. Ya ben başta açıkçası birazcık sıkıcı bulmakla beraber sonunu da merak ettiğim bir film oldu. Yani hani bazı birçok sahne vardı böyle hızlı bir şekilde atlayabileceğin, işte bakıyor ediyor, yavaş yavaş yürüyor bilmem ne falan, hani böyle hikayeye belki çok da katkısı olmayan çok fazla sahne vardı o şekilde. O yüzden bazı anlarda sıkılmış olmakla birlikte hani işte bu karakterin nereye gideceğini ya da olayların nereye gideceğini merak ettim açıkçası. Bir de başta şey duygusuyla ben izledim. Hani şu an evet bir dolandırıcı var karşımızda galiba. Çünkü şeyi de bilmiyoruz yani, hani adam mı buna sebep oldu yoksa adamı bir mesela atıyorum çalıştığı birisi mi onu kandırdı da işte o adamın bu sefer batmasına ve bu duruma gelmesine sebep oldu. Bu detayları başta bilmiyoruz. O yüzden başta hani acaba insanlar bu adama haksızlık ediyor olabilir mi falan diye. Yani çünkü böyle daha mazlum imajı
sempatik
veren bir evet evet böyle üzülüyor ağlıyor falan. O yüzden hani işte ben başta şeyi merak ediyorum, gerçekten bu mu yapmış, hani sanki öyle bir şeyler biraz daha soru işaretleriydi. Ama sonra bildiğin adam seri katil oluyor ve yani böyle herkes istediği yere gömüyor falan, hani çok değişik ilerliyor hikaye. yani parayla olan ilişki, halkın paraya olan itibarı ve aynı zamanda bu hani şeye benzetiyor ya eşi, işte sen içi para dolu bir korkuluksun aslında falan. Paran olunca etrafına kargalar geliyor ama sen bir anda o para içinden gidince hepsi birden uçuşu veriyor gibi bir kilit bir tanımlaması vardı adamla ilgili. Hani sonradan bu kadar şeye rağmen tekrar insanların onun eteğine geri dönmüş olmaları sadece para verebildiği için ikonik bir şeydi bence, bir sondu. O açıdan hani değişik bir tecrübeydi. Yani çok böyle bu tür filmler izlemedim ben Türk sinemasında. O yüzden o açıdan izlenilebilir yani.
Ben de filmi beğendim diye düşünüyorum. Yani birkaç oturumda izlememe rağmen hani bitsin de gitsin modunda değildim. Sonra şeyi düşündüm. Yani filmde çok basit bir kurgu var birçok açıdan. Yani aslında çok büyük bir gizem yok. Hatta biz şey, yani adamın kendi sürekli peşini kovaladığı, beni kim ihbar ettiğiyle bile hiç ilgilenmiyoruz film boyunca. Çünkü adamın İstanbul'daki dünyası ile ilgili hiçbir karakter yok gözümüzün önünde. Dolayısıyla hani bunu adamın öylesine bir takıntısı gibi veriyor film. Önemsiz bir şey gibi veriyor. Dolayısıyla büyük bir plot twist değil, daha ziyade böyle Suç ve Ceza'daki gibi oradaki başroldeki karakterin birini öldürdükten sonra yaşadığı şeyler, yakalanma korkusu gibi, hani daha duygularına eğilerek izlediğimiz bir film. Ama bence niye beğendim diye düşündüm sonra, yani bu kadar basit olan bazı açılardan bir filmi. Çizgi roman gibi aslında, yani bazı sahnelerdeki o durma şeyi sanki böyle... Düşünsenize hani çizgi romanlarda da böyle sahneleri, dramatik sahneleri uzun tutan ya da bazı böyle çok picturesque şeyler vardı filmde. Sadece sanat filmi gibi değil.
Watchmen'in çizgi romanı, bir tek okuduğum çizgi roman ama o geldi aklıma orada gerçekten.
Evet, o da çok gerilimli çünkü, yani o da çok aksiyonlu ve gerilimli.
Her şey renk roman. renk sonra o en dramatik sahne siyah beyaz çiziliyor falan böyle hani.
Biraz onun gibi geldi bana. Özellikle şeyi, katlar, kesitler sahnelerdeki. Sonra böyle işte biraz dekorasyonla oynamaları, işte karısıyla ilk başta böyle kara kara düşünürlerken, ikisi bir yan yana otururken arkadaki tabloda iki maymun birbirinin elini tutup böyle kara kara düşünüyor falan. Salonda iki koltuk var. Biri deri koltuk, biri keten koltuk mesela. Deri koltuk daha böyle o işte kokain mi ne çekiyorsa o adam, o Asos'taki bankerlere övgüler dizen, insanları takma bu insanlar hepsi ahlaksız falan diyen o adamın adını unuttum da, Nezih miydi? Nazım mıydı? Neyse.
Daim miydi? Öyle Saim miydi?
Daim. Çok güzel izlemişiz. O adamın oturuyor falan. Karısı genelde şeye oturuyor. Keten koltuğa oturuyor falan. Böyle biraz şey, iş dünyası ve ev hayatı arasındaki gerilimler. Yani güzel örülmüş bir film olduğunu ve Kıvanç'ın oyunculuğuna iyi eğilmiş, Kıvanç'la işbirliği yapmış bir yönetmenliği olduğunu düşündüm açıkçası. Genel olarak beğendim. Yani detayları konuşuruz. Sen beğendin Hikmet Hanım. Sen de cevapla kendi sorunu.
Ben biraz arada kaldım. Bence güzel elementleri olan, ilginç sahneleri ve detayları olan, kötü olmayan ama iyi bir filmde böyle rahatça böyle diyemeyeceğim bir film. Beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi filmde oyuncu tercihi oldu. Biraz bunu konuşabiliriz. Çünkü son dönemlerde izlediğimiz tüm, yani karşımıza çıkan, gündeme düşen pek çok Türk filminde hep aynı oyuncuları görüyoruz.
Funda diyorsun.
Funda, Kıvanç da aynı şekilde. Kıvanç'ın da son ne yani şey gibi böyle.
Kadrolu TRT, kadrolu Netflix oyuncuları falan olmaya başladı. Kadrolu Cem Yılmaz oyuncuları. Aynen, evet. Biraz evet. Öyle bir durum var yapımlarda, haklısın yani.
Ve o şeye giremiyorsun. Yani gerçekten hikayeyi ciddiye alamıyorsun. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor o karakteri. Hani ortada bir yalın diye birisi yok. Kıvanç Tatlıtuğ'un içine girdiği bir karakter var falan yani hani. O yüzden her ne kadar kağıt üzerinde gerçekten profesyonel tekniği şusu busu itibariyle kendisini çok çok geliştirmiş bir Kıvanç Tatlıtuğ'la karşılaşsak da ben yönetmenlerin neden yeni oyunculara şans vermediğini anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası. Mesela yeniden kastım da yüzü yıpranmamış. Yani bir başkadırın başrolü daha önce farklı şeylerde oynamıştı galiba, Kuzey ve Güney'de falan oynamıştı o kız mesela. Ama hani
evet.
Ondan sonraki ilk büyük şeysiydi. Ve bu kız o kız mı falan diye insanlar şaşırdılar. Yani öyle büyük bir değişim geçirdi ki şimdi bakıyorsun hani Funda Eryiğit de Kıvanç da her şeyde oynadıkları filmde ve dizide aynı dış görünüşe sahipler. Benzer böyle işte depresyondayım, sigara içiyorum, çok üzgünüm, gözlerimden yaşlar akıyor, bir ağlama sahnesi çekerim ki hepiniz benimle beraber Türkiye ağlarsınız falan, hani böyle.
Çok harikasın.
Biraz bu şey yapıyor beni. Hani farklı bir filme geçtik mi yoksa bir önceki filmin devamında mıyız falan hissi yaratıyor. İlk eleştirim bu olacak.
Dediğinle ilgili sadece hemen hani direkt ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben aslında hani filmi sevdim mi sevmedim mi diye arada kalmamın sebebi biraz şeydi. Hem dediğin şey hem de böyle bu karakterlerin biraz hani filmde tip olarak kalması gibi bir durum oluşuyor ya. Sonradan hani niye buna rağmen, çünkü söylediğin şeyi ben de yaşadım yani aynı oyuncularla nasıl duyguya geçeceğiz falan diye. O yüzden çizgi roman dedim. Çünkü karikatürize edilmiş. Beni rahatsız etti. Ama karikatür gibi de değil. Çünkü Netflix'te o kadar gerçekten karikatürize işler var ki. Yani yerli yabancı. O açıdan belki ben de yine de böyle bir çizgi şeyi uyandırdı diye düşündüm. O açıdan bence çok haklısın yani.
Ya benim o karakterlerle ilgili dikkatimi çeken şeylerden birisi, her biri ilk konuşmaya başladığında, yalını gördüklerinde fark etmişsinizdir. Hani bir şiir gibi konuşuyorlar. Bir hikayeden başlıyorlar. İşte ya abi bak balık böyle bilmem ne olur falan filan. Hani her birisi bir hikayeden başlıyor. Sen avlanmayı biliyor musun falan. Ama sonra
evet,
biliyoruz ki...
Çok çok haklısın.
Değil mi? Yani maksada ya gelecek
selamun ama... Selamun aleyküm, ne haber abi falan diye girilir yani.
Aynen ya, hani böyle hepsi bir de bunu yapınca şey oluyorsun, bir yerden sonra rahatsız olmaya başlıyorsun. Çünkü çok yapay yapay bir konuşma o yani. Tamam bir amca yapabilir, iki amca yapabilir ama herkes gencine kadar bunu yapıyor olması çok rahatsız ediyor yani.
Bence İngilizce olsa bu diyaloglar sizi bu kadar rahatsız etmezdi. Çünkü bunu İngilizce yapımlarda çok yapıyorlar aslında. Karakter gidiyor, direkt konuya dalıyor, böyle bir değişik bir şey söylüyor.
Hani ya aslında paran çalındığı için.
Wise dediğimiz yani böyle hani hikmetlimsi ama bir tarafından uydurma şeyler söylüyor yani insanlar, çok özür dilerim.
Ya aslında şöyle insanların canına dokunmuş adam. Hani o yüzden o konuya gelmelerini zaten bekliyorsun ama neden hepsi bir hikayeyle başlıyor? Hani direkt böyle şey yapan olmuyor yani. Belki vardıysa da bir tane, hani ben sana paramı yatırdım lanet olsun falan diye, hani geri çok nadir. Şimdi üstünde yapınca
iyi bir şey mi söyleyecek, kötü bir şey mi söyleyecek? Hikayenin ana fikri ne olacak? Anlattığı hikayenin, kıssanın falan, böyle bir şey oluyor, bekletiyor yani. Aslında şöyle, ben de garipsedim ve çok güzel bir şeye parmak bastım ama hani her filmden de böyle gerçekçilik beklemek bence sanatı biraz bir kalıba sokmak oluyor yani. Farklı bir şey denemiş olabilir.
Doğru. Aynen. Hani şu açıdan rahatsız ediyor aslında. Yani onun çok üst üste olması ve sonrasında geleceği konuyu bildiğin için hani bir yerden sonra şaşırtmamaya başlıyor. Ay sen de buradan mı başladın falan diye. Hani ben öyle izlemeye devam ettim. Hani yoksa aslında bazı şeyler de güzel yani. Hani yapılandığı bir şey ama sanırım çok artık öğrenilen bir şey oluyor zaman içerisinde o filmde.
Bu arada aslında film onu aşıyor. Çünkü ilk başta bakkala girdiğinde Hikmet Hanım'ın dediği gibi hikayenin sonu nereye gidecek bilmiyorsun. Adam da işte çocukken ben senin bahşişin çok olduğunu biliyordum da işte şöyle oldu da böyle oldu da. Sonra işte benim düğünden altınlarım var. Yatırım tavsiyesi istiyor işte, faize mi yatırayım, altında mı tutayım falan diye. O hikayenin sonu öyle bitiyor. Ha, Yalın orada güvende mesela. Ondan sonraki hikayede korkunç şeyler oluyor zaten, hani kavga çıkıyor, adam öldürüyor falan. Sonraki diğer şeyde en son artık o müzik şeyin gösterisini ne denir ona, konserden kalkıp kalktığında tuvalette adam direkt silah çekiyor mesela, bir kelime bile konuşmuyorlar. Yani hani aslında orada bir ilerleme var diye düşünüyorum, kelimeleri tüketmeye başlıyor.
Yoğunluk olarak.
Bir süre sonra konuşmamaya başlıyorlar yani.
Bir de mesela filmin ben başta çok böyle daha gerilim ve ciddi bir gerilim olacağını düşünürken, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Yalın karakterinin ikinci şey vakasından sonra, cinayet vakasından sonra artık böyle biraz absürt komedi, hani karanlık komediye falan dönmüş bir üslubu var gibime geliyor. Çünkü hani bir insan kendisini hep mi aynı şeyde bulur, pozisyonda bulur? Türk insanları, Türk halkı problemlerini hep mi birisini öldürmeye teşebbüste bulunarak çözerler falan? Hani bunlar aslında biraz daha sürreal, farklı bir anlatı yapıldığını, belki o işte şeylerin hani o cinayetlerin aslında hani literal cinayetler değil, daha ziyade hani toplumsal cinayetler ya da ne bileyim hani o kişinin toplumsal hayatını tamamen mümkünsüz kılması, yaptığı işte ekonomik tercihlerle, yatırım tercihleriyle falan, hani bunları belki temsil eden daha oyuncu şeyler olabilir, senaryo adımları olabilir diye düşündüm ben.
Evet, bir de her cinayet birbirinden farklı. Yani birçoğu nefsi müdafaa gibi görünse de şartları itibariyle Kıvanç'ın ilk cinayeti işlemeyi istemediğini görüyoruz. Yalanı daha doğrusu.
Kıvanç işte cinayeti. Kıvanç diye anlatıyoruz. Yani o kadar ikonik oluyor ki, yani onun başta Hikmet'in dediği, yani hani bu yüzlerin çok tanıdık olması.
Evet, ama iyi oynamış arkadaşlar. Ben yine de böyle düşünüyorum. Sonraki cinayetlerde gerçekten kendiniz, yani şey oldu bence. Bir adamı kendini savunmak için en çok ne, yani en uç ne yapabileceğini gördükten sonra o şeyi yapmazsa hayatta kalamayacağına dair çok basit bir sonuca varıp böyle zaten ahlaki olarak aklanamayacağım kendi kendine de, yani hani. Dolayısıyla battı balık yem gider modunda böyle, hani ikinciyi zaten gerek olmasa da öldürme, diğerini direkt hani öldürme ve en son artık intikam ya da işte tutku cinayeti sayılabilecek hani bir cinayet işledi. O yüzden o açıdan hani hep aynı durumun içinde buluyor kendini ama her tepki verdiğinde ahlaki olarak daha yozlaşmış ve absürtlüğü artsa da daha da kötü bir şey yapmış olduğunu görüyoruz yani.
Ya burada belki adaletle de alakalı bir şey. Mesela bir hata ya da bir suç, hata demeyeyim, suç diyeyim. Bir suç işlendiği zaman adalet sistemi suçluyu rehabilite etmek üzerine kurulu olmadığı zaman, daha punitive dediğimiz yani cezalandırıcı bir adalet sistemi olduğu zaman, bu adalet sistemi içerisinde kendisini bulan kişiler de şey yapıyorlar. O cezadan kaçmak için daha da ahlaksızca kararlarda bulunmaya çalışıyorlar. Şimdi ilk başta mesela ilk cinayette benim kendime sorduğum soru şu olmuştu. Ya bu hani polise gitse şu anda, hadi jandarmaya gitmesin, polise gitsin bir şey. Ya, hadi yine jandarmaya gitsin. Yani kendisini tehdit etmiş ve ben sana sahip çıkmayacağım diyen jandarmaya gitsin. Ki o zaman dememişti galiba. Bir sonraki sahnede jandarmayla karşılaşıyor ama. Ha evet, o zaman henüz jandarmayla tanışmadığı için neden polise gitmediğini ben anlamamıştım. Şimdi adam kendisine saldırıyor ve boğuyor. Yani neredeyse öldürecek Yalın'ı. Ve Yalın kendisini kurtarmak için Cevdet'le boğuştuktan sonra henüz daha can korkusu şey olmamışken adamın kafasına bir şeyle vuruyor ve hani belki de o daha da tekrar saldırmasın bana diye yaptığı bir atak yani hani. Ve ondan sonra diğer adamın öldüğünü fark ediyor ve hani aha nasıl oldu falan diyor. Mesela ben o esnada bu durumdaki birisinin kalkıp neden ambulansı aramadığını, polise gidip ifade vermediğini, işte vücudundaki çürük izlerinin vesairenin fotoğrafını çektirmediğini anlamadım. Yani neden bunu yapmıyorsun da seni çok daha zor duruma sokacak bir şey olan işte cesedi saklamak bilmem ne falan, bunları yapıyorsun diyorum. Çünkü cevabı da şu: zaten toplum nezdinde bir kere hüküm giydiği için bu cinayetten ötürü de hüküm muhakkak giyecektir. Yani böyle bir şeysi var, beklentisi var. Kimse bana hakkım olan hakkı vermez gibi bir şey var. Aslında bu da bizim dediğim gibi adalet sistemimizin daha böyle bir adalet sistemi olmadığını yani ortaya koyan bir şey gibi düşünüyorum.
Bir de filmin bu açıdan ahlaki duruşu bana çok da ortada geldi. Çünkü aslında hani o Assos'taki insanlar, yerel halk bu adam oralı diye herhalde ve parayı götürüyor diye ona yatırım yapmışlar. Ve hani biraz bu dolap beygirinde konuştuğumuz kolay yoldan para kazanma işine girmişler. İşte annesinin kefen parasını, çocuğunun bir şeyini yatıranlar falan. Ve zararlı çıktıkları için, yani aslında bu adamın yaptığı şey kötü olduğu için değil, zararda çıktıkları, paraları battı ve sonuç olarak paraları bu adam çaldığını düşündükleri için ona kızıyorlar. Ve burada buldukları cezalandırma yöntemi de adama en azından fiziksel olarak zarar vermek ama öldürmek yani. Bir noktada şunu soruyorsun kendine, yani bir suçlu da olsa onun, işte biz şu an modern dünyada hapishaneleri bir cezalandırma yöntemi olarak, ahlaki ceza yöntemi olarak kabul ediyoruz. İşte hukuk yargılanır ve hapse girer. Özgürlüğünden olur belli bir süre. Çıkar veya çıkmaz aldığı cezaya göre. Ama hani bizde idam cezası yok mesela. Dolayısıyla yani herhangi bir suçlunun teoride dışarıda öldürülerek adaletin yerine getirilmesi gibi bir şey ahlaki olarak tartışılır ama hukuki değil. Şimdi bu insanların hepsi aslında hukuki olmayan yöntemlerle başı çok hoş davranışlar sergiliyorlar. Yatırımdan tut, sonra jandarmanın ben işimi yapmam, sen öldürülürsen cinayetini bile araştırmam, o seni öldüreni de hapse attırmam demesine kadar. Dolayısıyla orada biraz şey de var yani, yalın ahlaksız bir dolandırıcı ama bu adama başından güvenen ve daha sonra ondan kazık yediği zaman tepki veren bütün bu insanlar da ahlaksız gibi bir durum var. Ki son sahneden evet, bahsetmiyorum bile. Yani film boyunca da aslında yani düşünüyorsun bu dünyada adaleti kim arar ve kim bulur yani. Kimse yok. Bir tek Beyza'ya bakıyorum ki bence hani biraz filmde onu gösteriyor. Yani yalana yılan diyorlar, işte yılanın başını ezip gönderiyorlar falan. İşte karısı sürekli yalan söylüyorsun diyor. Hani Beyza da bence biraz hani beyaz bir karakter. Zaten Arapçada Beyza beyaz demek. Hani o kadının buna ne kadar dahil olduğunu da biz son sahneye kadar anlayamıyoruz. Yani kocasının suçuyla ne kadar barışık. Hani kocasına aşık olduğu için belli şeyleri tolere ettiği çok aşikar. Neyse çok uzatmayayım ama yani bence hani filmin o noktada bunu başımıza siz sardınız. Kendiniz sardınız ve kendiniz de böyle başa çıkıyorsunuz ve hepiniz ahlaksızsınız deme şekli. Başta da bir ekonomik kriz gündemi açarak filmin bunu anlatma şekli. Bana o hani böyle politik olarak çok spesifik bir yerden bakıyor gibi geldi.
Sinik değil mi? Yani kuşkucu ve çok şey böyle, yani imkanlı olan evet, çalıyor arkadaş. Diğerleri hani Anadolu halkı temiz ve böyle şey değil, çok mazlum değil. Onların da eline ahlaksızca versus ahlaklı davranma seçeneği geldiği zaman onlar da çıkarları hangi taraftaysa onun peşinden gideceklerdir gibi bir önermesi var yani.
Ve onların da birbirlerini kollamadığını görüyoruz en son noktada. Yani öldürülen adamların öldürüldüğünü bilmelerine, tahmin etmelerine rağmen burada yoksa Midilli'ye kaçmıştır deyip dosyaları açmadan kapatıyorlar. Çünkü hepsinin çıkarı. Dolayısıyla hani onun annesi ağlamış, bunun babası işte çocuğu babasız kalmış gibi bir gündemin oluşmadığını görüyoruz. Ben şeye baktım, hani bu filmin adı niye Boğa Boğa diye. İşte İngilizce chokehold diye, yani tam olarak o ilk kavgada yalının sanırım şey boğazını iple adam tutuyor ya, böyle şey nefessiz bırakma hali. İşte bu biraz ekonomik kriz ve dar boğazlı olma, hani nefessiz kalma adaletsizlikten falan gibi bir anlamı olduğunu yazıyordu bir yerde. Ama bir de şeye baktım, hani bu şimdi Boğa Boğa'nın ambleminde yumuşak G'lerin üstünde böyle bir değişik bir şey var. Hani acaba boynuz falan mı diye düşünüyor insan, hani direkt aklım hayvana gitti. Sonra şeyi gördüm, Boğa piyasası diye bir şey varmış. Süreya belki bizi bilgilendirir. Yani bu da yatırımla ilgili bir şeymiş. Böyle hani şeyin ne denir, piyasanın yükseliş trendinin olması demiş. Onlar da grafik gibi gözüküyor aslında, yumuşak G'nin.
Bull and bear, aynen. Şey, ayı ve boğa.
Aynen. Hani bu bana aynen, çok ilginç geldi yani hani.
Doğru. Genelde mesela hatta New York'a gittiyseniz bu şeyin orada, Stock Exchange'in borsanın, yani New York borsasının orada mesela bir tane insanların, herkesin fotoğraf çektirdiği bir boğa heykeli falan vardır. Yani yükselişe geçmesiyle ilgili mesela şeyin finansal anlamda bir şeylerin daha iyiye aslında gittiğiyle ilgili.
Başta adama yatırım yapıyorlar, batıyorlar. Sonra en son bir daha yatırım yapıyorlar adama.
Ya evet, ya bir de şöyle aslında olan olay Ponzi yani Ponzi scheme diyoruz biz onu aslında. Mesela bu Amerikan büyük Great Depression'da 1929'da olan büyük buhranla döneminde de olmuş bir şeydir. Yani bir yatırımcı var ve sana sürekli aynı bu Tosuncu'nun yaptığı gibi diyor ki bana yatırım yapın, bana paranızı verin, bakın ben işte şuralara yatırım yapıyorum der. Sizden para alır ve zaman içerisinde farklı yatırımcılara ulaşmaya çalışıp onlardan da para alır. Ama tabii sen bu süreç içerisinde şey istersin, yani hani ben acaba bunun karşılığında bir gelir, bir kar kazanabiliyor muyum diye merak edersin. Ve o sırada da senin gözünü boyamak için mesela o yeni bulduğu yatırımcılardan aldığı paralarla "aa bak abi işte bu kadar kar ettik bilmem ne" diye aslında gerçekten kar etmiyorken başkasından borç alarak sana o parayı verir. Bu sefer sen de onunla birlikte "aa bak işler ne kadar iyi gidiyor" falan dersin. Hatta piyasada böyle işte değeri yükselir, belki işte hisse değeri falan yükselir o şirketin vesaire. Sonradan bir anda işte bunun bir balon olduğu anlaşılır. Mesela işte bu Tosuncu'nun yurt dışına kaçması vesaire gibi, hani işte o paraların hepsini alıp aslında ortada düzgün bir yatırım yokken o borç para, yani verdikleri paralarla birlikte o adam zengin olmuş oluyor. Sen de bir yatırıma para yatırmış kendini zannederken aslında paranı başkasına bedavaya vermişsin gibi bir durum var. Ve bu şeyde çok hatırladığım kadarıyla işte bu Great Depression 1929 zamanı mesela Amerika'da da olan bir şey. Yani bu senin dediğin de gibi, yani kolay parayı bulma, işte hani biraz daha belki regülasyonların daha sıkıntılı olduğu. Gerçi hani regülasyonlar bazen ne kadar da iyi olsa aradan bu tür şeyler çıkabiliyor. Yani illaki regülasyonlar ne kadar iyiyse hiç böyle bir şey çıkmaz demiyoruz. Ama bu tür şeylerin zayıfladığı zaman, yani ekonomik güç ya da işte insanların bu tür yatırımlarla birlikte para kazanma duyguları daha da perçinleşmeye başladığı zaman bu tür bunları sömürmeye çalışacak işte fırsatçılar ortaya çıkabiliyor. Yani aslında olan şey bu, yani Ponzi dediğimiz mesele bu. Burada da gördüğümüz, benim anladığım kadarıyla yani filmden böyle bir şey izliyoruz ve sonra gene de insanlar ona para verdi diye en sonunda tekrar ona muhtemelen soracaklar. Yani hani "aa yeni fikrin neymiş, biz de yatırım yapalım abi" falan diye gidecekler yani adama. Öyle de bir şey var.
Şimdi bir soru sormak istiyorum. Burada adamın kendi cebine giren paranın kaynağını sormak istiyorum. Bu kadar insan "bizim paramızı sen yatırım yap abi" dediğinde onlara onlardan kestiği hesap mı? Yani işte "tamam senin paranı ben şey yaparım ama manage ederim, işte nereye yatırılacaksa ben yatırırım ama sen de bana aylık şu kadar vereceksin" gibi böyle bir hani hizmet ücreti mi, yoksa herkesi belli bir yere yatırım yaptırıp oranın, o şirketin atıyorum şeysini yükseltip piyasa değerini arttırıp daha sonra bir anda satarak diğerlerine haber vermeden kendi hisselerini oradan ettiği kar falan mı, yani nasıl zengin oluyorsun bu yöntemle?
Biraz daha mesela şey var, atıyorum nasıl bir örnek verelim, şirketim var benim diyorsun, mesela bir şirket kuruyorsun, işte diyorsun ki "bakın bizim ileride hisse değerimiz şu kadar artacak çünkü biz bunu ilk defa yapıyoruz" falan filan. Hani biraz daha işin pohpohlama kısmı ile birlikte insanların sana yatırım çekmeyi, yani insanların sana yatırım yapmasını sağlıyorsun çünkü senin aslında bir İş kuran kişi olarak belki o kadar sermayen yok. Bu sefer o insanları ikna ederek sana işte $100,000 veriyorum, sana $500,000 veriyorum falan filan gibi parayı çekmeye başlıyorsun. Ve yani bir şekilde de insanların sana olan pozitif şeyi arttığı için, işte yatırımları arttığı için, senin hakkında konuşulan işte bu şirket ya da bunun ileride çok değer göreceğine dair spekülasyonlar mı diyelim arttığı için, bu sefer senin de böyle hani "aa işte hisse değeri çok iyiye gidiyor, bakın ne kadar iyi bir şirket, çok iyi de olacak ileride, yatırım yapın buna" falan gibi bir şema izliyor başta. Daha sonra işte onun senin dediğin gibi mesela işte bu hisse senetlerini satmak olabilir, kendisi bir şekilde cebine atmış oluyor ve sonra da hani basıp gitmiş oluyor aslında ve bir anda aslında şirketin CEO'sunun ortalıkta olmadığını falan fark ediyorsun, çekip gitmiş oluyor vesaire.
Yani bu filmde bize çok detay vermiyor. İşte bu adam ne yaptı, ne etti, nasıl bir şeyi vardı, şirketi mi vardı, brokerage şeysi mi vardı, hani neyin ahlaki olup olmadığını yaptığı şey, çevirdiği dolaplarda çok şey yapmıyor. Aslında bu da bence güzel bir şey çünkü ayrıntılarda boğulmaktansa, hani bize şu soruyu sordurmuyor. Bu adam gerçekten ahlaklı mıydı, ahlaksız mıydı, yaptığı şey kitabını uydurdu mu, uydurmadı mı falandan ziyade birbirimize dair algılarımız üzerinden bir tansiyon yaratıyor. Yani güven, bu adama karşı duyulan güven toplumsal düzeyde, işte ilk başta karısı onu ihbar ettiği zaman savcı yok ya yapmaz Yalın Bey falan demiş mesela. Bizim en başından itibaren Yalın'ı, işte filmin belki ortalarına kadar Yalın'ın böyle o ağlak hallerini gördüğümüz zaman acaba bu adam masum mu diye sorular sormamız. Sonra herkesin, yani o şeydeki köydeki herkesin bir şekilde ona güvenip parasını teslim etmiş olması falan gibi şeyler. Hani bu algıların yerliliği, yersizliği, güven teması falan, bunlar üzerine odaklanmak istemiş. Çok da detaya girmemiş teknik mevzularda. Bu ilginç bir tercih yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü ne olup ne bitmiş gerçekten bilinmiyor yani. En sonunda adam karısına, işte o şey sahnede, gerilimin arttığı sahnede, işte sen benim nasıl birisi olduğumu bilmiyor musun? Sen benim kumaşımın neyden kesildiğini bilmiyor musun? Ben kötü bir insanım. Sen niye beni tahrik ediyorsun falan gibi böyle bir çıkışı var, feryadı var. Oradan anlıyorsun ki ha evet, hani bu niyeti bozmuş bir tip, o yüzden yapmıştır'a geliyorsun yani. Ama o zamana kadar hani yaptı mı yapmadı mı, piyasa işleyişinden ötürü normal bir kayıp mı oldu falan, bütün bunları bilmiyoruz yani.
Bu tarz insanlarla ilgili hep bence olan da bir şey bu. Yani böyle kamusal mı diyeyim, kamuya mal olmuş işte iş adamı, siyasetçi vesaire birilerinle ilgili bir iddia ortaya atıldığı zaman inanıp inanmamak birazcık böyle hani bu filmde görüldüğü gibi bazen işte hani kızağa çekme ya da işte kendini kızağa çekme anlamında söylüyorum gibi bir tavırla, işte ya da hani yaptım yapmadım bir şey demese de on, yani önceden o kişiye dair biriktirdiğin şeylerle hükmediyorsun. Biz tabii oradaki yerli halk kadar da bilmiyoruz ama biraz şey de var gibi gösteriyor ilk başta. Hani bu çocuk buralı. Yani diyorsun ki suçluysa niye döndü buraya, bu insanları dolandırdığı yere niye geldi? Yani burada nasıl huzur bulmayı umabilir? Karısını da almış gelmiş yani. Sonra hani mecbur kaldı. İşte parasız mıydı acaba? Hani aile evi sığınacak bir liman gibi mi oldu? Çünkü böyle garip garip şeyler söylüyor filmin başında. Hani bir babam iyi diyor. Bir babandan sonra buraya hiç bakmadım diyor yanındaki onun çalışanı falan. Hani adam yaşıyor mu yaşamıyor mu gerçekten bilmiyoruz vesaire. En azından filmin sonuna kadar, filmin sonunda karısı baban para gönderiyor az bir şey falan diyor ama. Yani o açıdan hani ilginç, biraz şeyle de alakalı. Yani dediğin gibi böyle genel temaya odaklandırıyor bizi film. Mesela benim filmle ilgili büyük iki sorunum var. Bir tanesi adam 1 milyon euro ile kaçarız yaşarız modunda ya, çok para muamelesi yapıyorlar orada. Yani bakıyorum 1 milyon euro bugün 21 milyon TL yaklaşık. Çok para ama TL şu an o kadar mesela alım gücü düşük ki İstanbul'da bir villa 9 milyon liradan başlıyor mesela. 25, 30, 40, 50 artık Allah ne verdiyse büyüklüğüne, lokasyonuna göre. Yani bu insanların yaşam tarzına bakıyorsun. Bu adamın yemeğe içmeye alışık olduğu şeylere bakıyorsun. Yaşadığı taş eve bakıyorsun. En az o kadar eder yani. Dolayısıyla aslında hani o paranın miktarı çok önemli değil. Sonuç olarak diğerlerine o paranın kendisine olduğunu ima ederek, hani bana iyi davranırsanız bu işi aramızda hallederiz dediği için kurtuluşa eriyor. Ama aslında o elindeki para işletmezse hiçbir şey yani hani. Eğer hayat tarzını sürdürmeyi düşünüyorsa. O anlamda çok gerçekçi bir para da değil. Yani 100 milyon dolar bunlar dolandırmışlar insanları. Kendi yatırım yapan küçük esnaf ya da işte orta sınıf için çok büyük paralar olabilir. Yani 1000 lira, 5000 lira, 20 bin lira. Ama bu böyle bir tip için bence gözünü doyuracak bir para değildi. Onu da biraz bu son haftalarda nasıl zenginler falan, pis zenginler falan böyle şeyler konuştuğumuz için Succession vesaire, onun parası para mı diye düşündüm yani.
Bu ilk söylediğin yoruma binaen bir şey eklemek istiyorum. Yani güç ve sermaye sahibi kişilerin yaptıklarının ahlakiliğini sorgularken bir yandan bunun işin içine hukukilik giriyor. Yani hukuka ve prosedüre, mevzuata uygun davranıp davranmadıkları. İkincisi de kendilerine teslim edilen güven ve yetkiyi, bu güven karşısında insanlara vaat ettikleri şeyi verebilme yetkinliğine sahip olarak kullanıp kullanmadıkları, yani performansları, değil mi? Yani bu hem siyasette böyle, hem işte bir CEO'da böyle, hem bir şirkette böyle. Yani yatırım yaptığın zaman bir şirkete, o şirketten sana belli bir geri dönüşümde bulunmasını bekliyorsun falan. Bu noktada da bunun değerlendirilmesi, gerçekten her şey usulüne göre mi gidiyor ve her şey verimli bir şekilde mi gidiyor? Yani kazandırıcı şekilde mi gidiyor sorusunu aslında cevaplayabilmesi için çok büyük bir teknik şeye ihtiyacımız var. Nasıl diyeyim? Bilgi havuzuna ihtiyacımız var ve bu bilgiye sahip uzmanlara ihtiyacımız var. Yani bu noktada hem toplumsal meselelerde işte toplum bilimcilerin sözünün biraz daha geçmesi gerekiyor. Hem işte ekonomik bir mevzu olduğu zaman o işte ekonomik sürecin detaylarını bilen kişileri dinlememiz gerekiyor. Ama bir yandan bunun hiç olmadığı bir ortamı tasvir ediyor film. Herkesin vicdanen karar verdiği, işte toplumun vicdanında birisinin hani yargılanması olayını görüyoruz. Yargılanıp infaz edildiğini görüyoruz yani hani. O yüzden bilmiyorum. Güzel şeyler düşündürttü bana. İlginç şeyler düşündürttü film yani hani. Ya bir yandan bakıyorsun çok da yanlış da değilmiş yani. Hani insanlar bu adamın haksız olduğunu, kötü olduğunu iddia ediyorlar en baştan beri. Sonunda görüyorsun gerçekten kötüymüş falan yani. Hani bir yandan da gut instinct denen şey oluyor ya.
Bir de bence bu filmin Ege'de geçmesi ilginçti. Ya da işte Aristo'dan bahsetmeleri falan. Çünkü genelde böyle bu toplumsal intikam alma olayları falan daha muhafazakarlığıyla ön plana çıkarılan ya da hani ne bileyim Doğu illeriyle falan yani daha böyle senaryolar görmeye daha alışkınız gibi hissediyorum televizyonlarda. Burada böyle hem bir kıyı şehrindeki o hani kolektivizm nasıl işliyoryu da biraz görmüş olduk. Bir de Assos, yanlış bilmiyorsam, hani çok turistik de bir yer olduğu için orada hani konser sırasında hem oradaki köyün yerlisi, bir yandan da oraya böyle oranın taşına toprağına farklı anlamlar atfederek gelmiş, daha böyle sınıfsal olarak farklı sermayelerle orada var olan, yani farklı kültürel sermayelerle var olan insanları görüyoruz. Onlar ayrı ayrı dinliyorlar müziği vesaire. O açıdan güzel bir tercihti. Böyle bir yerde buna ne tepki veriliyor'yu görmek bence. Bir şey daha diyecektim, yine unuttum, neyse.
Peki filmin şeyiyle ilgili, sonuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela başta şey diye gidiyor ya, hani acaba adam bundan tamamen vaz mı geçecek, kaçacak mı işte vesaire. En sonunda işte karısının onu aslında ihbar ettiğini öğrenmiş oluyoruz ve bir ortaya para çıkıyor işte bahsettiğiniz gibi. Ve sonra hani karısına işte karısını da öldürmeye zaten onu bekliyorsun orada. Yani hani diğerlerini öldürdüyse bu da beni ihbar etmiş, demek ki bunu da kafasına vurayım gibi bir şey bekliyorduk zaten. Sonra yani bu adamın aklına nereden geldi? Bu adamın gerçekten içinde mi vardı, yoksa bir anda karısı nın bu kadar şey yapmış olması, hani onu ihbar etmiş olması mı onu tekrar hırsını canlandırdı da tekrar bu işe girişti? Hani onu alıp gene de kaçabilirdi yani, hani karısını şey yaptıktan sonra. O konuda ne düşünüyorsunuz?
Diyeceğim şeyi hatırlattın bana. O bence şey oldu. İlk Cevdet'i öldürdüğünde, sonra Cevdet'i cesedini defalarca gösteriyor bize, yani hani ölmüş kesin. İçiyor ağlıyor, sonra adamı görüyor ya. Adam ona böyle sus işareti yapıyor falan. Orada Yalın'ın yaptığı şeyin korkunçluğundan dolayı hani vicdan azabı, başıma ne gelecek korkusu vesaire, çok yüksek duygularını görüyoruz. Ama çok sevdiğini iddia ettiği, hatta böyle korumaya çalıştığını gördüğümüz karısını öldürdükten sonra karısını camdan gördüğünde, o herkesten parayla saygı gördüğü anda böyle bir baş eğme sahnesi var, böyle birbirlerine bir selam çakma gibi. Yani orada artık vicdanının sesinin şey dönüştüğünü, yani o cinayetler, yaptığı bütün kötülükler hepsini benimsediğini bence görüyoruz. Yani içinde başta vardı diyemem ama belli kötülükleri yapmak artık o kötülükleri sahiplenmesine ve onları içselleştirmesine sebep oluyor yani. Hani şeytanına dönüştürüyor yani, kendi sürekli kulağına fısıldayan daha da büyük şeytanlara dönüştürüyor yani.
Ben de şey düşündüm, yani en başta yaşadıkları bir sürü sıkıntı aslında o yerel halka sus payı vermemesiyle alakalı ve hani bu kadar mahir bir hırsızın onlara birazcık para yedirerek huzurla orada yaşayacağını en başından itibaren tahmin edebiliyor olması lazım. Bunu yapmamasının ve filmin sonuna kadar beklemesinin sebebi, dediği gibi, bence şeyde farklı bir yaşam sürmek istiyorum niyetinde uçucu bir anlığına dahi olsa samimi olmasıydı. Yani ilk başta gerçekten adam, evet bir halt yedim ama bunun beni ve hayatımı tanımlamasına gerek yok. Bunu tabii çok da bedel ödemek zorunda kalmayan insanlar da çok rahat bir şekilde söyleyebilirler. Ya yemin ederim bundan sonra içmeyeceğim, ağzıma sürmeyeceğim falan gibi, hani böyle. Ama ondan sonra bedel ödemeye başladığı zaman adam şeyi fark ediyor yani, hani başladım devamı gelmesi gerekiyor falan fark ediyor. O yüzden
ya bu şeye de benziyor. Şey çalışmaları yaşıyor. Var ya işte, bu mesela Nazi askerleri nasıl öldürdü falan gibi bu tür çalışmalar oluyor. Hani psikolojisine dair, yani hani bir kişiyi öldürdükten sonra işte ikinci ya da üçüncü ya da dördüncü, beşinciyi öldürmenin yarattığı vicdan azabı, yani hani farklı açıklamalar var. Mesela ilkinde bu şey, diyelim ki vicdan azabını duyuyorsun. Ama bu sefer eğer ikinciyi öldürmemeye karar verirsen şey duygusu oluşuyor, suçluluk duygusu oluşuyor ve sen diyorsun ki demek ki benim o ilk yaptığım yanlışmış. Ama mesela kendini yanlış yaptığını kabul etmek istemiyorsan bu sefer ikiyi de yapabiliyorsun, üçü de yapabiliyorsun, dördü de yapabiliyorsun. Burada biraz o da vardı yani, hani biri yaptı, şok geçirdi, bir bakıyorsun daha soğukkanlılıkla devam ediyor diğerlerine falan. Bir şekilde justify ediyor yani diğerlerinin davranışını. Öyle değişik bir şey de vardı yani psikolojik olarak düşündüğünde.
Ben filmin sonunda kadın cinayetiyle bitirmesinin de bir yorum olduğunu düşünüyorum. Yani hani gerçekten kadını öldürmesine hiç gerek yoktu. Yani hiç kendisini korumaya yönelik bir şey değildi. Yani savcılar gideceksin falan, başka şekilde ikna edebilir. Ben vereceğim parayı diyebilir. Yani ben kaçayım sen, yani kaçabilir. Hani en basitinden kadını öldürmeyebilir. Beşte gidebilir. Parayı alır, vurur, gider araba altında yani. Hani kadın ne kadar hızlı savcıyla görüşebilir sabah.
Ya da halka dağıtalım bu parayı, gel beraber falan hani.
Yani çok çözümü var. Ve kadına ilk suçlaması, sen beni gerçekten hiç sevmemişsin. İnanmıyorum beni sevdiğine falan. Sonra vurduktan sonra yani biraz daha fazla etkilenmemizi istiyor bence yönetmen. Çünkü kadının nefes seslerini duyuyoruz. Yani can çekişmesini duyuyoruz. Ben mesela bayağı etkilendim yani onu o şekilde çekmiş olmanın. Yani kadını görmüyoruz ama hatta bir ümitleniyoruz. Yani acaba kadın ölmedi, yaralandı ve birazdan bir cevap verecek falan diye. Orada keşke beni aldatsaydın da bana ihanet etmeseydin diyor mesela. Biraz yani bu kadın cinayetlerinde hep böyle bir haklı tahrik argümanıyla kurtulan erkekler var. Yani muhtemelen aldatılsaydı da böyle bir tepki vermek isteyecek bir adam bu. Yani en azından şiddet tepkisi vermek isteyecek bir adam. O an hani sanki daha büyük bir şey, yani kadının aslında oradaki ahlaki üstünlüğünü asla görmeyen, yani ben senin için herkesi terk ettim ama seni de yani seni de yoz haline almak istemedim. Seni düzelmiş haline almak istedim. Hatta senin rehabilite olmanı bekleyecek kadar seviyorum diyor kadın aslında ona. Hani adamın ona kızı.
Adam onu anlamıyor bile. Yani. Değil mi? Anlamıyor. Nasıl yani, bekleyecek miydin gerçekten falan
çok
diyor.
Büyük bir aşk bence bu arada. Bekleyecekmiş kadın yani. Ve hani adama sonrasında sürekli şunu da yapmıyor yani, hapisten çıktıktan sonra sen bunu yaptın, ben seninle konuşmuyorum, ben seninle bugün koltukta yatacağım falan, böyle bir evlilik yürütmüyorlar. Adam bunun bir alternatif olduğunun farkında bile değil yani, hani yanında duran kadının ne kadar büyük bir kadın olduğunun farkında değil. Hatta biz kadını suçluyoruz izlerken. acaba bu hani bu kadının hayat tarzını sürdürmesini sağlamak için mi bu adam çaldı diye düşünüyoruz hatta yani. Belki.
Hatta ben şey düşündüm yani bak adam ne kadar zor bir süreçten geçiyor, kadın yürüyüş yapalım kahvaltı yapalım derdinde falan diye.
Aynen, çok böyle hani olayların farkında değil, halk umrunda değil. Biz işimize bakalım, kurtuldun işte hadi bakalım burada kimseyle muhatap olmadan yaşarız kocacım canım cicim falan gibi bir kadın çiziyorlar ilk başta. Yani o açıdan ben ihbar ettim seniden sonraki tirat çok başarılıydı. Bence adamın onu öldürürken sebebini de ben nasıl bir adamım bilmiyor musun? Beni sen özüme döndürttün, beni sen sinirlendirdin, beni sen tahrik ettin, beni sen kötü yaptın argümanını.
Kesinlikle aynen.
Bununla o kasabalının neyse hani köy halkının ve jandarmanın büyük bir işbirliği halinde olması, o kadının arkasından kimsenin nereye gittiğini sorgulamayacak olması ve o diğer kapitalist arkadaşının karısının da ona flört etmesi diyeyim yani hani vesaire, bunların böyle her şeyin göz önünde olması beni çok etkiledi o açıdan yani hani adalet noktasında. O açıdan Onur Saylan güzel bir eleştiri yaptığını düşünüyorum. Sadece Beyza karakterin öldürülmesi üzerinden bile yani.
Ama filmin sonu biraz müsameremsi oldu değil mi? Orada oturuşları evet. Falan.
İşte çizgi roman şeyi gibi oldu gerçekten. Böyle siyah beyaz bir anda dondurdular gibi.
Aynen.
Şey Türk filmlerinde olur ya böyle Adile Naşit bir iş yaparken kameraya bakar güler. O anda böyle hani kredite ismi çıkar falan.
Aynen. Biraz öyle oldu. Peki bölümü sonlandırmadan önce bir de şu sahneyi konuşmak istiyorum. Çünkü benim için filmdeki en güzel sahne oydu galiba. Bu mülteci kaçakçılığı sahnesi. Ne düşünüyorsunuz o sahneyi gördüğünüzde, şaşırdınız mı? Çünkü böyle ikinci cinayetiydi sanırım. Yalın bu öldürdüğü kişinin bedeninden kurtulmaya çalışırken geceliğin bir dağ başında sürüklüyor bu şeyi, cesedi ve yağmur yağıyor, çok karanlık, kasvetli bir ortam falan. Bütün bunlar olurken yalnız olmasını bekliyorsun ama ayak sesleri duymaya başlıyor ve karşısına bir kişi çıkıyor ve yalına bakıyor böyle. Allah bunu da mı öldürecek şimdi falan diye beklerken adam ilk kişinin arkasından bir güruh tekrar çıkıyor. Bir grup, hepsi yalın elinde şey cansız bedenle yalına bakıyorlar. Ben ilk başta anlamadım, acaba bu hani göç eden böyle bir roman bir grup mu yoksa hani mülteci mi ne oluyor, tam ilk başta anlayamadım. Ta ki arkalarından birisi sanki hani o şey gibi sürünün çobanı falan gibi böyle birisi geliyor, hadi ya yürüyün devam edin falan diyor böyle ve sonra yalına bakıyor, hiçbir şey olmamış gibi bakışıyorlar. Herkes kendi suçunu işlemeye diyelim devam ediyor. Hiç beklemediğim bir sahneydi. Yani gerçekten beni şaşırttı. Çünkü hani şey gibi pandemi sürecinde çekilen filmlerde işte maske gördüğün zaman şaşırırsın falan ya. Böyle filmler sanki zamansız olsun diye insanlar, yönetmenler pek çok tercih yaparlar gibi geliyor bana. İşte ne bileyim cep telefonu var, televizyon var ama o gün o gündemdeki şeylerden konuşulmaz falan filan. O yüzden hani Türkiye'deki mülteci ve işte şey insan kaçakçılığı gündemini içine almış olması, bundan bahsediyor olması çok değişik, hoş bir ayrıntıydı yani. Bilmiyorum siz neler düşündünüz?
Ya ben de açıkçası senin ilk dediğin gibi izlerken hani ne oluyor şu an, hani bu bunlar kim dediğim bir sahneydi. Ve hani düşününce bu kadar ciddi bir konuya değinmesini, hani sen de şaşırıyorsun. Bir de yani gecenin karanlığında bir cinayet işlenmiş, saklanıyor ve dağın eteklerinde hani bu insanların gizlenerek ve saklanarak bu işi işte oradan geçiyor olmaları vesaire çok daha insanın biraz da tüylerini de ürpertiyor. Yani hani o kadar riskli bir şeyden geçiyorsun ki işte hani orada bir adam var cinayet işlemiş ve sen onun yanından geçiyorsun ve görmezlikten geliyorsun ki yani tahmin edersin o gece orada bir insanın boşu boşuna dolanmayacağını herhalde. Hani bir an orada böyle kendini o insanların, ya ben öyle hissettim açıkçası yani yerine koyup ben ne yapardım acaba öyle bir şey olsa falan dediğim böyle biraz tüylerimi ürperten bir sahneydi açıkçası.
Ben de çok iyi çekildiğini düşündüm yani. Aynen dediğin sürülün lideri tabiri niye geliyor? Çünkü böyle vahşi doğa içerisinde sanki böyle önde bir ürkek bir ceylan görüyor gibi oluyor yani yalın orada. Ah diyorsun bu çocuğu da öldürecek. Adam da öyle bakıyor çünkü bu çocuğu da mı öldürmek zorunda kalacağım diye bakıyor bence yani orada. Sonra arkasındaki kadınları, çocukları görünce ben hani mülteci olduklarını anladım. Ve hani arkalarından geçen, o da bayağı genç aslında yani onların kaçakçılığını yapan. Böyle şey, iki suçun birbiriyle bakışma anı gibi yani, böyle çok da şeydi hani, filmin şiirsel temasına uygundu da yani o sahne. Kıymetli buldum. Yani aslında hani Ege'de geçmesinin önemli olduğunu düşünmemin sebeplerinden biri de buydu yani. Bir yandan da böyle bu bizim genel gündelik hayatımızın sıkıntıları, işte işte ekonomik sıkıntıları vesaire, ahlaki sıkıntıları dışında tam içeride ve kenarda, hani kıyıda da böyle bir insan kaçakçılığı gibi. Yani tabii ki şey, mültecilerin artmasıyla artan ama hani bu bölgede muhtemelen sürekli olan da bir durumu çok böyle iyi sıkıştırmış araya. Çünkü adam da gitmeye çalışıyor. Bir de hani orada gitmeye çalışan mültecilerin hukuki ve şey, insani durumuyla bu adamın durumu arasındaki kontrast da bence güzeldi yani.
Ve bunlara bu hizmeti sunan kişi senin gitme sebebin neye bakmadan, kimden ücret alabileceksem, kimden kâr edebileceksem hepsini sınırdan geçiririm diyen birisi yani hani. Evet, o iki suçlunun birbirine bakması ifadesi çok, iki suçun birbirine bakması şeysi ifadesi çok güzeldi. Çünkü filmin sonunda da işte jandarma geliyor, diğerleri geliyor, işte Yalın Bey yazmışlar şeyin üzerine, sepetin üzerine falan. Hani oradaki bakışmalar da aslında benzer bir şeye işaret ediyordu. Bence güzel bir çalışma olmuş. Yani yönetmenin de yazarların da oyuncuların da bir derdi olduğu belli. Sadece eğlendirmek için yazılıp çekilmediği, düşündürmek için de çaba sarf edildiği ve çok ufak tefek hoş ayrıntıların, detayların olduğu bir filmdi. Dinleyicilerimizin de neler düşündüğünü film hakkında merak ediyorum. Bizimle görüşlerinizi lütfen paylaşın.
Bu arada da şeyin, hayatımızda ilk defa Yalın, şarkıcı Yalın dışında bir Yalın karakteriyle tanışmış olmamız da benim için değişik bir tecrübeydi. Yani çok nadir bir isim olduğu için neden adamın adı Yalın ve başrolde falan, o da değişikti yani.
Bununla ilgili bir teorim var. Yıllar önce lisede sinema film kulübünde şey izlemiştik, Ulak filmini izlemiştik. Aslında sizle izlemeyi çok istiyorum Ulak filmini. Eğer dinleyicilerim de
o çok değişik bir film
İstiyorlarsa lütfen yorum olarak yazsınlar. Yani konuşacaksak gündemimize alırız. Sizin istediğiniz bir film olunca açıkçası konuşmak daha keyifli oluyor, evet. Bizim için. O filmde Adem karakteri var. Çok kötü bir karakter, böyle tam villain yani. Onunla ilgili hocamız şey demişti. Yani şey, yazan kişi hikayeyi herhangi bir insan bu kadar kötü olabilir. Hani Adem oğlu insan gibi hani şey yapmıştı. Bunu kastediyor gibi bir yorum getirmişti. Benim çok hoşuma giden bir yorumdur o filmdeki isimler. Çünkü çok rastgele değildi gerçekten bir sürü. Hani yine konuşacağımız zaman şimdi girmeyeyim Ulak filmine ama Yalın da bana birazcık öyle geldi. Yani hem o dediğin o yılan, yalan çağrışımı, hem de Yalın. Yani biraz da şey, insan böyle biraz o sinik havaya yakışır bir isim. Yani insan böyle biraz çarpıktır. Yalın hali böyle bir şeydir insanın gibi, hani sanki bir hissiyata çalmış. Çünkü adam türüyor film boyunca yani. Türetiliyor, kendi yalınlığı kalmamaya başlıyor yani. Ama hani kötülüğü içerisinde türüyor. Yani biraz böyle neredeyse Hristiyanlıktaki o günahkar... Yani ilk günahtan bir türlü kurtulamayan insan şeysi de var bence hani Yalın karakterinde. O yüzden bence güzel bir isim tercihi olmuş.
Evet, aranızda Yalın isminde ya da Yalın isminde tanıdığı olan varsa Süreyya yazsın. Evet, çok keyifli bir sohbet oldu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ikinize de. Bizimle şu ana kadar olan dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.